Ayrım 21.
Ocak ayında önemli bir başarı kazandı anayasacılar. Şirin'in dayıları Bahtiyari reislerin çağrısı üzerine eski başkent İsfahan isyan etti ve Tebriz'i desteklediğini ilan etti. Haber kuşatılmış kente ulaştığında sevinçten yer yerinden oynadı. Bütün gece bıkıp usanmadan "Tebriz İsfahan, ülkedir uyanan" diye bağırıldı. Ama ertesi gün ağır bir saldırı sonucu savunuculardan bir kısmı güneydeki ve batıdaki noktalardan çekilmek zorunda kaldı. Tebriz'i dış dünyaya bağlayan tek bir yol kalmıştı, o da Rus sınırına götüren kuzey yoluydu. 3 hafta sonra Reşt kenti isyan etti. İsfahan gibi Reşt de Şah'ın boyunduruğunu reddediyor, anayasadan ve Fazıl'ın direnişinden yana olduğunu ilan ediyordu. Tebriz yeni bir sevinç daha yaşıyordu. Aynı anda kuşatmacılardan yeni bir saldırı oldu. Tebriz'i dışarı bağlayan son yolda kesildi. Tebriz çepeçevre kuşatılmış oldu. Artık ne haber ne de yiyecek gelebiliyordu. Kentin 200 binlik nüfusunu beslemek için daha sert bir tayin usulü uygulamak gerekiyordu. 1909 Şubat ve Mart aylarında birkaç kent daha isyan etti. Böylece Şiraz, Hemedan, Meşet, Astarabat, Benderabas anayasayı kabul eden kentler oldu. Paris'te Tebriz'i savunma komitesi kurulmuştu. Başında Monsieur Dielafoy adında biri vardı. Tanınan bir doğu bilimciydi. Aynı iş Londra'da da yapıldı. Başkanlığına Lord Lamington getirildi. Daha da önemlisi Osmanlı topraklarında Kerbela'daki Şii din adamları açıkça anayasadan yana tavır almış ve gerici mollaları kınamışlardı. Tebriz kazanmıştı ama Tebriz ölüyordu. Bunca isyana, bunca yatsımaya karşı koyacak gücü olmayan Şah'ın kafasında tek bir düşünce vardı. Kötülüğün kökeni olan Tebriz'i yerle bir etmek gerek. Tebriz düşerse diğerleri baş eğer onu ele geçiremediğine göre açlığa mahkum edecekti. Karneye bağlandığı halde ekmek giderek bulunmaz olmuştu. Mart sonunda özellikle yaşlılar ve küçük çocuklar arasında ölüm oranı yüksekti. Londra, Paris, St. Petersburg basınında eleştiriler çoğalmış ve kuşatılan kenti hayatları tehlikede olan vatandaşların bulunması nedeniyle devletler kınanmaya başlanmıştı. Bu haberler bize ancak telgrafla ulaşabiliyordu. Bir gün Fazıl beni çağırdı. Ruslarla İngilizler pek yakında kendi vatandaşlarını buradan çıkartacaklar. Böylece Tebriz dünyada pek fazla yankı uyandırmadan rahatça ezilmiş olacak. Bizler için ağır olacak ama bilmeni isterim, buna karşı çıkmayacağım. Burada kimseyi zorla tutacak değilim, dedi. Benim görevim ilgililere bunu duyurmak ve gidişlerini kolaylaştırmaktı. İşte olayların en olağanüstü olanı o sırada meydana geldi. Buna tanık olunca insanların diğer alçaklıklarına daha kolay katlanabiliyorum. Durumu anlatmak için dolaşmaya başlamış ve ilk önce Presbiteryan misyonuna gitmiştim. Doğrusu rahiple karşılaşmaktan ve azar işitmekten korkuyordum. Howard'ı yola getirmem için bana güvenmişken aynı yoldan gitmeme sitem etmeyecek miydi? Gerçekten de beni gerektiği ölçüde bir nezaketle ama mesafeli karşıladı. Neden geldiğimi söyleyince hiç duraksamadan, "Gitmeyeceğim," dedi. Yabancıları buradan çıkartmak için bir konvoy düzenlenebildiğine göre aç kenti doyurmak için de bir konvoy düzenlenebilir. Davranışına teşekkür ettim. Dini ve insani inançlarına yakışır bir davranıştı. Daha sonra o yakınlardaki 3 şirkete gittim ve büyük bir hayretle aynı yanıtı verdiklerini gördüm. Rahip gibi tüccarlar da gitmek istemiyorlardı. Aralarından bir İtalyan şöyle dedi: "Böyle zor günlerde Tebriz'den gidecek olursam daha sonra dönmeye utanırım. Onun için kalacağım. Belki burada kalışım hükümetimi harekete geçirebilir." Aralarında sözleşmiş gibi her yerde aynı cevap verildi. İngiliz konsolosu Mr. Vratislav'dan konsolos Mr. Pokitanov dışında Rus konsolosluğunun personeline kadar. Yabancıların bu müthiş dayanışması kente moral verdi. Ama durum parlak değildi. 18 Nisan'da Vratislav Londra'ya şu telgrafı çekiyordu: "Ekmek azaldı. Yarın daha da azalacak." 19 Nisan'da yeni bir mesaj gönderiyordu: "Durumu ümitsiz. Kuşatmayı yarmak için son bir hamleden söz ediliyor." Gerçekten de o gün kalede bir toplantı yapılmaktaydı. Fazıl, anayasaya bağlı birliklerin Reş'ten Tahran'a yürüdüğünü, iktidarın yıkılmasına az kaldığını söylüyordu. Ama Howard artık hiçbir yerde yiyecek kalmadığını belirtmek zorunda kaldı. İnsanlar damdaki kedilere varana dek tüm evcil hayvanları yediler. Pek çok aile gece gündüz sokaklarda bir arpa tanesi, bir ekmek kırıntısı arıyor. Yamyamlık tehlikesi gelip kapıya dayandı. İki hafta bize yeter. Fazıl adeta yalvarıyordu. Ama Howard'ın elinden bir şey gelmezdi. Bugüne kadar idare ettik. Artık dağıtılabilecek hiçbir şey kalmadı. Hiç. İki haftada halk kırılıp gider. Tebriz bir hayalet kent olur. Son günlerde ölü sayısı 800'e çıktı. Açlıktan ve açlığın neden olduğu hastalıklardan ölüyorlar. İki hafta, sadece iki haftacık. Oruç tutmak gerekse bile. Biz kaç gündür oruç tutuyoruz? Öyleyse ne yapalım? Teslim mi olalım? Sabırla oluşturduğumuz bunca desteği yok mu edelim? Bir başka çare bulunmaz mı dayanmak için? Dayanmak. Dayanmak, açlıktan, yorgunluktan ama aynı zamanda hem ellerinin altında bir zaferin sarhoşluğundan şaşkına dönmüş 12 adamın tek bir saplantısı vardı, o da dayanmaktı. Howard, bir çözüm olabilir, dedi, belki. Bütün gözler Baskerville'e çevrildi. Ani bir yarmada bulunmak, dedi. Parmağını haritaya koydu ve devam etti. Bu konuma yeniden girebilirsek, güçlerimiz dışarı ile yeniden bağlantı kurmuş olur. Düşman kendine gelip toparlanıncaya kadar selamete çıkabiliriz. Ben bu öneriye hemen karşı çıktım. Askerler de aynı fikirdeydi. Hepsi bunun bir intihar olacağını söylüyordu. Düşman hatlarımızın 500 metre kadar ötesinde bir tepenin üzerinde mevzilenmişti. Bu 500 metreyi geçip kerpiç bir duvarı aşıp savunucuları yerlerinden edip karşı saldırıya direnecek güçleri yerleştirmek söz konusuydu. Fazıl tereddüt ediyordu. Haritaya bakmıyordu bile. Onun merak ettiği, harekatını yaratacağı siyasal etkiydi. Birkaç gün kazandırabilir miydi? Tartışma uzayıp duruyordu. Baskerville diretiyor, savlar ileri sürüyordu. Bir süre sonra Moore da onlara katıldı. Guardiyanın muhabiri, kendi askeri deneyimini ileri sürüyor, ani baskından sonuç alınabileceğini söylüyordu. Sonunda Fazıl karar verdi. Hala inanmış değilim ama başka bir çare olmadığına göre Howard'ın önerisine karşı çıkmayacağım, dedi. Ertesi günü 20 Nisan'da sabahın 3'ünde saldırıya geçildi. Sabahın 1'inde bazı yerler ele geçirilmişse cepheye birkaç yerden ilerlenecek ve düşmanın karşı saldırıda bulunması önlenecekti. Ama daha ilk dakikalardan itibaren girişimin ne derece tehlikeli olduğu anlaşıldı. İlk çıkışta Moore, Baskerville ve 60 kadar gönüllü bir ateş hattı meydana getirmişlerdi. Ama düşmanın hiç de baskına uğramış bir hali yoktu. Hazırlıklarımızı bildiren bir casus mu vardı? Doğrulanması olanaksızdı tabii. Ne var ki orası, Liakov'un en yetenekli subaylarından biri tarafından korunuyordu. Mantıklı biri olarak Fazıl, harekatın durdurulmasını emretti. Geri çekilme işareti verdi. Savaşçılar tersine akmaya başlamışlardı. Moore da dahil çok kişi yaralanmıştı. Geri dönmeyen bir tek kişi vardı, Baskerville. Daha ilk salvoda vurulup düşmüştü. Tebriz, 3 gün boyunca taziye havası içinde yaşadı. Presbiteryan misyonunda usulca, Ademoğullarının semtlerinde avaz avaz ağlanıyordu. Gözlerim kıpkırmızı, kime ait olduklarını bilmediğim eller sıkıyordum. Durmadan hiç bitmeyecekmiş gibi kucaklanıyordum. Ziyaretçiler arasında İngiliz konsolosu vardı, beni bir köşeye çekti. Belki teselli eder diye söylüyorum. Arkadaşınızın ölümünden 6 saat sonra Londra'dan haber geldi. Tebriz konusunda devletler bir anlaşmaya varmışlar. Baskerville boş yere ölmüş olmayacak. Kenti kurtarmak ve donatımını sağlamak için bir birlik gönderilmiş. Tabii yabancıları da kentten çıkartacak. Bir Rus birliği mi? Elbette. Çevrede ordusu olan bir tek onlar var. Ama biz de teminat istedik. Anayasacılar rahat bırakılacak ve Çar ordusunun görevi tamamlanır tamamlanmaz geri çekilecek. Fazıl'ın silahları bırakması için güvendiğim kişi sizsiniz. Niçin kabul ettim? Şaşkınlıktan mı? Yorgunluktan mı? bende de yerleşmeye başlayan İran kaderciliğinden mi? Ne var ki karşı çıkmadım işte. Bu berbat görev benim yazgınmış gibi bir duyguya kapıldım. Yine de Fazıl'ın yanına hemen gitmedim. Birkaç saatliğine kaçmayı yeğledim. Şirin'e gittim. Aşk gecemizden beri ona sadece topluluk içinde rastlayabiliyordum. Kuşatma Tebriz'de yepyeni bir hava yaratmıştı. Hiç durmadan düşmanın sızdığından söz ediliyordu. Herkese casus ya da sabotajcı gözüyle bakılıyordu. Silahlı adamlar sokaklarda kol geziyor, belli başlı binaların girişlerinde nöbet tutuyorlardı. Bozsaray'ın kapısı önünde 5 ya da 6 kişi oluyorlardı. Beni her seferinde gülerek selamlasalar da orada oluşları Şirin'e yalnız gitmemi engelliyordu. O akşam nöbet her yanda laçkalaştığı için prensesin odasına kadar gizlice sızabildim. Kapı aralıktı, usulca ittim. Şirin yatağın üzerine oturmuş, el yazmasını dizlerinin üzerine koymuştu. Usulca yanına vardım, omzu omzumda, kalçası kalçamdaydı. Ne o ne de ben o akşam sevişmeye gönüllüydük. O gece başka türlü seviştik, ikimiz de aynı kitaba dalmıştık. Gözlerimi, dudaklarımı yönetiyordu. Her sözcüğü biliyor, her resmi tanıyordu. Oysa benim için bunlar ilkti. Genelde Fransızcaya çeviriyordu, kendine göre. Öylesine güçlü, öylesine çağdaş, öylesine zaman ötesi şiirlerdi ki 800 yıl önce Nişapur'un ya da İsfahan'ın ya da Semerkant'ın bir bahçesinde yazıldıkları unutuluyordu. Yaralı kuşlar ölürken saklanır. Yenik düşmüş çok büyük bir şairin hazin şikayeti. Huzur bulsun ahiretin kara sessizliğindeki insan. Keyifli, neşeli olanlar da var. Mey yanakların kadar pembe olsun, sıkıntım da saçının kıvrımları kadar hafif. Dörtlükleri sonuna kadar okuduktan ve her minyatüre uzun uzun hayranlıkla baktıktan sonra kitabın tekrar başına dönüp sayfa kenarındaki yazıları okuyorduk. Önce yapıtın yarısını doldurmuş olan Ermeni Vartan'ın yazdıklarını. Onun yazdıkları sayesinde o gece Ömer'le Cihan'ın ve 3 arkadaşının öyküsünü öğrenmiş oldum. Daha sonraki 30 sayfanın her birinde Alamut kütüphanecileri babadan oğula el yazmasının öyküsünü, Merv'de nasıl çalındığını, haşhaşiler üzerindeki etkisini ve Moğol akınına kadar haşhaşilerin öyküsünü yazmışlardı. Yazıyı sökemediğim için son sayfaları bana Şirin okumuştu. Alamut yıkılmadan önce memleketim Kirman'a kaçtım. Nişapurlu büyük Hayyam'ın eserinde beraberimde götürerek. Onu tutmaya layık eller tutana dek onu saklamaya karar verdim. Bunun için Yüce Tanrı'ya sığınıyorum. Dilediğine yol gösterir, dilediğini yoldan çıkarır. Bu satırları yazan bir de tarih artmıştı. 14 Mart 1257. Düşüncelere saplandım. El yazması 13. yüzyılda susuyor dedim. Cemalettin'e 19. yüzyılda armağan edilmiş. Peki arada ne oldu? Uzun bir uyku diye yanıtladı Şirin. Bitmez tükenmez bir doğu siestası. Sonra o deli Mirza Rıza'nın ellerinde sıçrayarak uyanış. Alamut kütüphanecileri gibi o da Kirmanlı değil mi? Atıları arasında bir haşhaşin olması o denli şaşırtıcı mı? Şirin ayağa kalktı, aynasının önünde bir tabureye oturdu, eline tarağını aldı. Çıplak kolunu, zarif hareketlerini saatlerce seyredebilirdim. Ama beni gerçekle yüz yüze getirdi. Seni yatağında yakalamalarını istemiyorsan gitmeye hazırlan. Gerçekten de gün ışığı odaya dolmuş, perdeler saydamlaşmıştı. Bıkkın bir sesle. Doğru dedim. Sana laf gelsin istemem. Gülerek döndü. Üstüne bastın. Bana laf gelsin istemem. Tüm İran haremlerinde yakışıklı bir yabancının bütün geceyi soyunmayı bile düşünmeden yanımda geçirdiğini anlatmalarını istemem. Sonra kimse bana göz dikmez. El yazmasını kutusuna yerleştirdikten sonra sevgilimin dudaklarına bir buse kondurdum. Sonra sarayın koridorlarından koşarak kendimi dışarı attım. Kentin kalabalığına karışıverdim. Bu acılı günlerde ölenlerden neden Baskerville'e andım? Dostum ve vatandaşı olduğu için mi? kuşkusuz. Ama aynı zamanda yabancısı olduğu şu doğuda özgünlüğün ve demokrasinin doğduğunu görmekten başka ihtirası olmadığı için de. Kendini boş yere mi feda etti? 10 yıl, 20 yıl, 100 yıl sonra Batı onun verdiği örneği anımsamayacak mı? İran yaptıklarını hatırlamayacak mı? Düşünmek bile istemiyorum. İki dünya arasında aynı zamanda hem vaat edici hem düş kırıcı iki dünya arasında melankoliye kapılmaktan korktuğum için. Yine de Baskerville'in ölümünün hemen ardındaki olaylarla yetinecek olursam ölümü yararsız olmadı diyebilirim. Dışarıdan müdahale edildi, abluka kalktı, yiyecek geldi. Howard sayesinde mi? Belki daha önce karar verilmişti ama onun ölümü kentin kurtarılmasını çabuklaştırdı. Binlerce aç insan hayatlarını ona borçludur. Bekleneceği gibi Çar ordularının kente girişi Fazıl'ın hoşuna gitmedi. Ona kadere razı olması gerektiğini söylemeye çalışıyordum. Halkın direnecek gücü kalmadı. Onlara verebileceğin tek armağan açlıktan kurtarmaktır. Bunca acıdan sonra onlara böyle bir borcum var. 10 ay savaş, sonra Şah'ın koruyucusu Nikolas'ın eline düş. Ruslar kendi başlarına hareket etmiyor. Uluslararası topluluk adına geliyorlar. Yeryüzündeki tüm dostlarımız bu harekatı alkışlıyor. Bunu reddetmek, buna karşı çıkmak, bizi bugüne kadar tutmuş olanların desteğini yitirmek olur. Zafer, yanı başımızdayken teslim olmak, silahları bırakmak. Bana mı cevap veriyorsun, yoksa kaderine mi laf atıyorsun? Fazıl silkindi, gözleri sitem doluydu. Tebriz, böyle bir aşağılanmaya layık değil. Elimden bir şey gelmez, elinden bir şey gelmez. Öyle anlar vardır ki, vereceğin her karar kötüdür. Kötüler arasında sana en az pişmanlık vereceği seç. Durulmuş göründü, düşünceye daldı. Arkadaşlarım ne olacak? İngilizler güvenliklerini garanti ediyor. Silahlarımız? Herkes kendi silahını alıkoyabilecek. Evler aranmayacak, sadece ateş edilen ev olursa oraya girilecek. Ağır silahlar teslim edilecek. Hiç de inanmış görünmüyordu. Peki bir süre sonra ordusunu geri çekmeye Çar'ı kim mecbur edecek? Tanrı'ya emanet olacağız. Birdenbire başıma doğulu kesildin. Fazıl'ın dilinde doğulu sözcüğünün iltifat olmadığını bilmek için onu yeterince tanımak gerekir. Hele bunu söylerken bir de yüzünü ekşitirse. Taktik değiştirme zorunluluğunu duydum. Gürültülü bir iç çekmesiyle ayağa kalktım. Belki de hakkım var, tartışmakla hata ettim. Gidip İngiliz konsolosuna seni razı edemediğimi söyleyeyim. Sonra buraya döner, sonuna kadar yanında kalırım. Fazıl kolumdan tuttu. Seni suçlamış değilim. Önerini reddetmiş de değilim. Önerim mi? Benim mi? Ben sadece İngiliz konsolosunun önerisini naklettim. Üstelik kimin tarafından yapıldığını vurgulayarak. Sakin ol ve anla beni. Rusların Tebriz'e girmelerini önleyecek olanağım olmadığını biliyorum. En ufak bir direnişte bulunursam, kimin tarafından olursa olsun kurtarılmayı bekleyen kendi vatandaşlarım başta olmak üzere, bütün dünyanın beni kınayacağını da biliyorum. Kuşatmanın son buluşunun Şah için bir yenilgi olduğunu da biliyorum. Savaşma amacında bu değil miydi? Hayır, işte bunda yanıldım. Bu Şah'a lanetler yağdırabilirim ama savaştığım o değil. Bir despotu yenmek için nihai amaç olamaz. Ben İranlılar özgür olduklarının bilincinde olsunlar diye burada söylendiği biçimiyle birer Ademoğlu gibi kendi güçlerine güvensinler, günümüz dünyasında layık oldukları yeri alsınlar diye savaşıyorum. Burada bunu başarmak istedim. Bu kent Şah'ın ve Mollaların vesayetini reddetti. Büyük devletlere kafa tuttu, yürekli insanların hayranlığını kazandı. Tebriz halkı kazanmak üzereydi ama kazanmasına fırsat vermiyorlar. Bu örneğin yayılmasından korkuyorlar. Onları aşağılamak istiyorlar. Bu gururlu halk ekmek yemek için Çar'ın askerlerine baş eğecek. Sen ki özgür bir ülkede doğdun. Bunu anlaman gerek. Aradan birkaç saniye geçti. Sonra İngiliz konsolosuna ne cevap vermemi istiyorsun diye sordum. Fazıl yapay bir gülümseme takındı. Ona de ki bir kez daha majestelerince iltica etmekten kıvanç duyacağım. Fazıl'ın karamsarlığının nedenli yerinde olduğunu anlamam için zamanın geçmesi gerekti. Çünkü hemen ardındaki olaylar onu haksız çıkarmıştı. Fazıl İngiltere konsolosluğunda birkaç gün kaldı. Sonra Monsieur Vratislav onu kendi arabasıyla Rus hatlarını geçerek Kazvin yakınlarına kadar götürdü. Fazıl orada anayasa birliklerine katıldı. Onlar da uzun bir bekleyişten sonra Tahran üzerine yürümeye hazırlanıyorlardı. Tebriz kuşatma altında olduğu sürece Şah'ın elinde düşmanlarını caydıracak bir koz bulunuyordu. Onları tehdit edebilir, onları durdurabilirdi. Kuşatma kalkar kalkmaz Fazıl'ın dostları ellerini tutan bağdan kurtulduklarını hissettiler ve hiç vakit kaybetmeden başkent üzerine yürümeye başladılar. Biri kuzeyden Kazvin'den, diğeri güneyden Isfahan'dan iki ordu halinde ilerliyorlardı. Güney ordusu çoklukla Bahtiyari aşiretlerindendi ve 23 Haziran'da Kom'u ele geçirmişti. Birkaç gün sonra bir İngiliz-Rus ortak bildirisi yayınlandı. Anayasacıların ilerlemeyi durdurmalarını ve Şah ile anlaşmaya gitmelerini istiyordu. Aksi halde iki devlet müdahale etmek zorunda kalacaktı. Fazıl ile arkadaşları aldırmadılar, yürüyüşlerine hız verdiler. 9 Temmuz'da iki ordu Tahran surları önünde buluştu. 13 Temmuz günü 10 bin kişi başkente kuzeybatıda iyi tutulmayan bir kapıdan ve Temps gazetesi muhabirinin hayretten açılmış gözleri önünde kente giriyordu. Sadece Liakov direnmeye kalkmıştı. 300 askeri, birkaç eski topu ve iki makinelisiyle merkezde birkaç mahalleyi denetim altında tutmayı başardı. Çatışma bütün hızıyla 16 Temmuz'a kadar sürdü. O gün saat 8.30'da Şah Rus elçiliğine sığındı. Törensel biçimde 500 asker ve saraylı kendine eşlik etmişti. Bu davranışı tahttan feragat anlamına geliyordu. Kazak komutanının silahı bırakmaktan başka seçeneği yoktu. Bundan böyle anayasaya sadık kalacağına ve anayasacıların hizmetinde olacağına yemin etti. Tek şartı birliğinin dağıtılmamasıydı. Bu da kendisine vaat edildi. Yeni Şah, tahttan inen Şah'ın küçük oğluydu. 12 yaşında var yoktu. Onu bebekliğinden beri tanıyan Şirin'e göre yumuşak ve duygulu, içinde kötülük olmayan bir çocuktu. Çatışmaların ertesi günü vasisi Monsieur Siminov ile birlikte saraya gitmek üzere kentten geçerken "Yaşasın Şah!" çığlıklarıyla karşılandı. Bir gün önce "Şah'a ölüm!" diye bağıranlar aynı kişilerdi. Genç Şah halkın üzerinde iyi bir izlenim bıraktı. Çok fazla gülümsemeden zaman zaman elini sallayarak vatandaşlarını selamlıyordu. Ama saraya varır varmaz çevresindekilerin dünyasını kararttı. Ailesinin yanından apar topar alındığı için durmadan ağlıyordu. Hatta o yaz annesiyle babasını bulmak üzere saraydan kaçmaya kalkıştı. Yakalanınca kendini asmaya kalkıştı. İlmik boynu sıkınca bu kez korkup imdat istedi. Tam vaktinde kurtulabildi.